Merhaba sevgili dostum. Bugün sana bir mevzuyu anlatacağım ama öncesinde bir hikayeyle, mitolojiden bir hikayeyle başlamak istiyorum. Anlatmak istediğim mitolojik hikayenin kahramanı Kıbrıslı Pigmalyon. Kıbrıslı Pigmalyon bir heykeltıraş ve yaşadığı zamanda, yaşadığı yerde hiçbir kadının yeterince güzel olmadığını, iyi olmadığını düşünüyor ve kadınlardan uzak yalnız bir hayat sürdürüyor. Bu arada kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürürken fil dişinden bir heykel oymaya başlıyor. Bu heykel bir kadın heykeli. Bu heykeli tamamlamaya vardıkça ve tamamladıkça görüyor ki dünyada eşi benzeri olmayan bir güzelliğe sahip bu heykel. Ve işin enteresan tarafı Pigmalion kendi yonttuğu heykele, kadın heykeline aşık oluyor. Sonrasında bu aşk öyle bir noktaya, öyle bir saplantıya dönüşüyor ki bunun canlanmasını istiyor bu heykelin. Kendisine bir gelin olmasını, eş olmasını istiyor. Ve o sırada inançlar, bu çok tanrılı inançlar var ya, mitolojik inançlar. Afrodit var, aşk tanrıçası. Onun oradaki tapınağına gidip dualar ediyor, adaklar adıyor ve diyor ki ne olursun canlansın. Bir gün yine böyle bir dua ve adak seansından sonra eve geliyor. Yine heykele yaklaşıyor, dudağından öpüyor heykelin. Ve o anda şunu fark ediyor. Dudakta bir ısı, bir canlanma. O gün heykel canlanıyor ve sonrasında ilişkileri, evlilikleri devam ediyor. Burada bu hikaye aslında günümüzde insanların arasında yaşanan birçok şeye ışık tutuyor. Bugün Pigmalion etkisi dediğimiz bir mevzu var. Beklentilerimiz karşıdaki insanı şekillendiriyor. İşte sana bu konudan bahsetmek istiyorum. Beklentilerimizin karşımızdaki insanları nasıl etkilediğini ve hatta şekillendirdiğini anlamamız için Pigmalion etkisinin isminin konulduğu, tespit edildiği 1963 yılına gitmemiz gerekiyor. İki Alman psikolog ilkokul öğrencilerine IQ testi yapıyorlar ve ortalama IQ'ya, zeka seviyesine sahip olan bir grup öğrenciyi seçiyorlar. Ve sonrasında bu bir grup öğrenciyi iki gruba ayırıyorlar. Sonrasında her gruba bir öğretmen atanıyor ve bu öğretmenlerden birisine diyorlar ki bu çocukların zeka seviyesi normal. Öbür gruptaki öğretmene ise bu çocukların üstün zekalı olduğu ve özel olarak o öğretmenin seçildiği söyleniyor. Sonrasında bir yıl boyunca öğretmenler durumdan habersiz bir şekilde bu sınıflarda öğrenimlerine devam ediyorlar. Yıl sonunda bizim o iki Alman psikolog Rosenthal ve Jacobson orada tekrar bir test yapıyorlar. Bir IQ testi. Ve enteresan bir sonuç ortaya çıkıyor. IQ'su yüksek denilen çocuklar öğretmenleri ona göre muamele ettiği için belki de ne yapıyor? Yıl sonunda akademik becerilerinde ve IQ'larında belirli düzeyde bir artış gözleniyor. Öbür grupta değişen bir şey yok. Yani bir şekilde etrafımızdaki insanların bize nasıl yaklaştığı, nasıl muamele gösterdiği, bize inanıp inanmadığı, bizden beklentilerin ne olduğu, bizim ortaya koyabileceğimiz performansı çok ama çok etkiliyor. Bu duruma başka örnekler de verebiliriz. Mesela şu kalıbı sıklıkla duymuşsunuz. Kadın erkeği devamlı sıkıştırıyor. Ya beni aldatırsan, kıskanıyor, suçluyor. Bir şekilde devamlı bu konuda bir gerilim var. Ve sonrasında karşı tarafa şöyle bir rol biçiyor. Aldatan erkek. Ve bir süre sonra belki de aradaki o ilişki sıkıntısından dolayı adam aldatmamış olsa bile kadın devamlı bu konuda sıkıştırdığı için aradaki duygusallık tükeniyor ve adam aldatma yolunu seçebiliyor. Yani ortada kendini gerçekleştiren bir kehanet ortaya çıkabiliyor. Bir diğer örnek daha vermek isterim. Mesela iş yerindesin, yeni bir iş yerine başladın ve orada beraber çalışacağın birisini gözüne kestirdin ve o insan senin eskiden hiç de sevmediğin, sana belki de acımasızlıklar yapmış kuzenine çok benziyor. Öyle bir hissiyat oluştuğu için o insana ister istemez belki de farkında olmadan uzak davranıyorsun, mesafeli davranıyorsun, ön yargılı davranıyorsun. Ve bir bakmışsın ki karşıdaki insan da bunu hissettiği için o da sana uzak duruyor. O da sana gıcık davranmaya başlıyor. Ve sen diyorsun ki haklıymışım. Demek ki aynı kuzenim gibiymiş. Aslında ortaya çıkan durum ben ona öyle davrandığım için o öyle bir insana dönüşmüş oldu. Biraz önceki deneydeki ortama da dönersek orada da aslında çok belirgin bir durum var. Belki de okulda hep ayrıcalıklı öğrenciler olmuştur. Sana yeterince özen gösterilmezken birazcık daha öğretmenin gözdeleri olan öğrenciler. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Öğretmen diyelim ki biraz önceki deneyde o çocukların zeki olduğunu düşünüyor. Zeki olduğunu düşündüğü için o çocuklara inanıyor. İnandığı için özel zaman ayırıyor, özel ilgi gösteriyor ve bu çocuklar hata yaptığı zaman kafasında şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Zaten bunlar zeki çocuklar, o yüzden hata yapabilir. Hatalarına ben tolerans göstermeliyim. Bir sefer daha anlatmalıyım. Bir sefer daha anlatmalıyım. Ne oluyor sonuçta? Orada ciddi bir emek ortaya çıkıyor. Çünkü öğretmen öğrencilere inanıyor. Öbür durumda diyelim ki bir diğer senaryoda Öğretmen öğrencilerin çok da başarılı olmayacağına inanıyor. Mesela dezavantajlı bir bölgede öğretmenlik yapıyor. Bu sefer kafasında öğretmenin şöyle bir şablon var. Zaten bunlar anlamaz. Zaten bunlar beceremez. Ne yapıyor? Bir şekilde çok fazla özen göstermiyor, ilgi göstermiyor. Olur da karşıdaki öğrenciler bir hata yaparsa öğretmenin kafasında şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Zaten anlamıyorlar diye hatalarına çok daha az sabır gösteriyor, tolerans gösteriyor ve öğrencilere kötü davranıyor. Ne oluyor? Öğretmenin kafasındaki kötü öğrenci imajı gerçeğe dönüşmüş oluyor. Bu durum bence çok çok çok önemli. Etrafımızdaki ilişkileri anlamamız ya da kendimize olan yaklaşımımızı anlamamız konusunda bence gerçekten mucizevi bir farkındalık yaratıyor. Şöyle bir düşün bakalım, etrafındaki insanlara nasıl yaklaşıyorsun? Elbette bu her ilişkimizde geçerli değildir. Bazen gerçekten aldatan erkek aldatan erkektir. Beraber çalıştığımız insanlardan bazısı gerçekten gıcık da olabilir, sıkıntılı da olabilir. Ama bazı durumlarda nötr durumları önyargılı yaklaşıyorsak, böyle durumlar ne ile sonuçlanıyor? Ön yargılarımız gerçeğe dönüşüyor. Ben mesela eskiden danışanlarım noktasında "Aa, bu böyledir, şu şöyledir" dediğim zaman ve bir temelde bir hipotez oluşturduğum zaman şunu fark ettim. Orada güzel bir ilişki kuramıyorum. Bugün her yeni karşılaştığım insanla beraber sıfır zihniyetle başlıyorum. Ne iyi ne kötü. Bence bu psikolojik gerçeklik hem kendimizle olan ilişkimizi hem de çevremizdeki insanlarla olan ilişkimizi çok ama çok etkiliyor. Şöyle bir düşün bakalım. Önyargılı bir insan mısın? Etrafındaki insanlara olumsuz önyargılarla mı yaklaşıyorsun? Eğer böyle bir yaklaşımın varsa ve hayattan, insanlardan şikayet ediyorsan durmadan, etrafında gerçekten şikayet ettiğin tipte insanlar bulacaksın. Çünkü şikayet ede ede, o önyargılarla yaklaşa yaklaşa tam olarak şikayet ettiğin tipleri sen yaratıyor olacaksın. Aynen heykeltıraş Pigmalion gibi. Şimdi bir diğer şeyse aslında burada kendimizle olan ilişkimiz. Kendimizle olan ilişkimizde de diyelim ki başımıza bir olay gelecek. Bir mülakata gireceğiz, bir sınava gireceğiz. Bizi bekleyen zorlu olaylar var. Zihnimiz genelde kendimize olan inancımızı desteklemezse kafada bir tiyatro kurarız. Bu tiyatroda her zaman olumsuz senaryolar gelir. Yapamayacağın, beceremeyeceğin, insanların seninle dalga geçeceği, bu hayatta hiçbir şeyi yeterince iyi yapmadığın gibi ana fikirleri olan tiyatrolar kurulur. Ve sen bunu defalarca gösterirsen, 10. 100. 1000. perdeyi oynarsa o tiyatro kafanda, ne olacak? Bir süre sonra kendi gerçekliğini yaratmış olacaksın. Eğer kendine hep olumsuz yaklaşıyorsan aynen o hayal ettiğin olumsuz insana dönüşeceksin. Peki bunun karşı durumu nedir? Alternatifi nedir? Genelde birçok insanın kafasına olumlu senaryo doğal olarak gelmez. Zihnimiz hep olumsuzu çekme ve tekrarlama eğilimindedir. Buna alternatif olarak ben mesela eskiden karşılaşacağım bana kaygı veren olaylarda kafada olumsuzu düşünürken şu an manuel olarak birazcık daha hep olumlu bir imajinasyon, hayalleme yapıyorum. Ne yapıyorum? Diyelim ki bir konuşma yapacağım. Zorlu bir projeye girmişim. Kitabımı yazacağım. Ve bunlar kolay olmuyor benim için. Kaygı yaratan durumlar, diyorum ki beyan çok güzel olacak. Ve kafamda bunu çok güzel bir tiyatroya dönüştürüyorum. Gözümü kapatıyorum, hayal ediyorum. Ve diyorum ki arka planda ana fikir şu: kendime inanıyorum. Yapabileceğime inanıyorum. Hatalardan bir şekilde geri toparlayabildiğimi gördüm. Bunu yaklaştığım zaman, kendime böyle yaklaştığım zaman durum değişiyor. O zaman motive hissediyorum, daha özgüvenli hissediyorum. Burada kendimizle olan ilişkide de bu gerçeklik çok ama çok önemli. Bir de sahte iyilik dediğimiz bir mevzu var. Etrafımızdaki insanlara bir şekilde iyi beklentilerle yaklaşıyoruz. Sen yaparsın, şöyle olacak, böyle olacak. Ama hiçbir zaman başarı tek başına düz bir çizgi üzerine gitmez. İki adım ileri gider, bir adım geri gider. Eğer sahte iyilik gösteriyorsak ve beklentimiz o sahtelikle ortaya çıkıyorsa, evet, bir şekilde karşımızdaki insana inanabiliriz. Ama o insan hata yaptığı zaman hemen onu suçlama eğiliminde oluruz. Böyle olunca yaptığımız iyi şeylerin, inançların ne kadar yüksek olursa olsun hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü aslında inancımız gerçek değil, sahici değil. Ufacık bir kırılmada hemen diyoruz ki olmuyor, yapamıyorsun, başaramıyorsun. Bir kere o suçlamayı yaptıktan sonra karşı taraf zaten bizim hissiyatımızın gerçek olmadığını biliyor. En azından farkında olmayarak da hissediyor ve ona göre düşüyor. Burada Matrix filmindeki o süreci anlatmak isterim. Morpheus, Neo'nun aslında o beklenen kişi olduğunu düşünüyor. Neo bile buna inanmıyor. Ve etrafındaki herkes Morpheus'un arkadaşları, kahin bile burada bir cesaret vermiyor. Diyor ki sanırım beklenen insan Neo değil. Ama ne oluyor? Sonrasında Neo başarısızlığa uğrasa bile Morpheus bir şekilde inancını kaybetmiyor. Diyor ki yapacaksın, başaracaksın. Bu şekilde yaklaşıyor. Belki de Neo'nun beklenen kişi olmasını sağlayan şey birazcık da Morpheus'un inancıydı. İşte burada mevzu şu. İnanç önemli, şefkat de önemli. Hataya tolerans da önemli. Bu bir evlat yetiştirirken, bir arkadaşlık ilişkisi kurarken, bir patron olup çalışanlarına yaklaşırken, bir şekilde bir lider olup yanındaki insanlara yaklaşırken bile her zaman işimize yarayacak yöntemlerden bir tanesi. Ha unutmadan şunu da söylemek isterim. Öğretmenler için öğrencilere yaklaşımı konusunda da çok ama çok önemli. Şöyle bir düşün bakalım. Kendi hayatında Pigmalion etkisini nerede kullanıyorsun ve bunu olumlu anlamda mı kullanıyorsun, olumsuz anlamda mı? Eğer biraz kendi hayatına dönüp bakarsan bence gerçekten güzel sonuçlar bulacaksın. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.